1 Ekim tarihinde Büyük Millet Meclisi açıldı ve yeni yasama yılı fiilen başlamış oldu. Açılış konuşmasını her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı ve konuşmasının önemli bölümünü yeni anayasa tartışmalarına yükledi. Kuşkusuz yeni anayasa tartışması Cumhur İttifakı'nın, Bahçeli'nin, Erdoğan'ın en çok sevdiği konu başlıklarından biri. Ülkenin temel sorunlarından uzaklaşması, seçmenin dikkatinin başka tarafa çekilmesi, muhalefet partilerinin bazı konularda anlaşmazlıklarının daha da derinleşmesi konusunda müthiş bir alan sunuyor Erdoğan'a anayasa tartışmalarını. Erdoğan da bildiği için bu meseleyi sürekli sıcak bir şekilde gündemde tutmaya devam ediyor. Partneri Bahçeli ile birlikte. Meclis konuşmasında anayasa tartışmalarıyla birlikte bir başka şeyi de ifade etti Erdoğan. Belki bu cümlenin biraz daha üzerine gidip ne demek istediğini, önümüzdeki döneme nasıl yansıyacağını da değerlendirmekte fayda var. Özetle şunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin yaklaşık 5 yıldır süren deneyimi ışığında çeşitli eksiklerin giderilmesi konusunu yeni anayasayla birlikte yeniden gündemimize alacağız dedi. Yani özetiyle Erdoğan rejimin tadilatı konusunda bir şekilde düğmeye basmış oldu. Kurdukları rejimi, oluşturdukları 16 Nisan referandumundan sonra oluşturdukları rejimin gelip dayandığı bir nokta var. Bu nokta bugün açısından yetersiz kalıyor. İktidarın bütün sorunlarını çözmüyor. Toplumda da ciddi eleştiriler var. Muhalefet partilerinden de ciddi eleştiriler var. Tüm bunları harmanlayıp bunu yeni anayasaya tartışmalarıyla birlikte bir paket halinde meclise sunmak istiyor ya da Türkiye gündemine sunmak istiyor. Bizim bu konuşmadan anladığımız biraz bu. Kuşkusuz bu cümle medyada da basın organlarında da yankı buldu ve en çok da Erdoğan'ın görev süresinin uzatılması meselesi üzerine duruldu. Hani bu çağrı ya da bu düzenleme Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresinin bir daha uzatılma ihtimali ne dair yapılıp yapılmadığıydı. Bu da içinde olabilir. Yani Erdoğan bugüne kadar olmaz dediğimiz onlarca şeyi hayata geçirdi. Yapılamaz denilen, anayasaya aykırı dediğimiz onlarca başlığı gündemimize soktu. Bu da pekala anayasa değişikliği gündemine sokulması muhtemel başlıklardan biri. Ama sadece o kadar olduğunu düşünmüyorum. Bence rejim esas olarak Erdoğan sonrasını ya da Erdoğan'la birlikte bu süreci başlatarak 14 Mayıs sonrasından itibaren Erdoğan sonrasını rejimin kalıcılaşması, bu sağ zihniyetin, bu baskıcı faşizan zihniyetin iktidarını seçimler yoluyla devam ettirmesini sağlayacak yeni bir yöntem arayışı içinde. Yani bu rejimin her düzeyde kurumsallaşması için tek tek atılan adımların bir parçası olarak değerlendirmeli. Hem rejimin tadilatı hem de yeni anayasayı bu şekilde değerlendirmek daha doğru olur. Özellikle kabinenin değişmesi, kabinede değişen isimlerin aldığı pozisyonlar, dış politikada girilen ilişkiler, içeride yapılmak istenenler, AKP'nin içindeki değişiklikler aslında yeni dönemin bir şekilde nasıl tahkim edildiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi bu kadrosal düzeyde, politik düzeyde yapılan tahkimatın bir başka evresi olan yasal düzeyde bir tahkimata dönüşmesi çabası aslında bu. Kuşkusuz burada AKP'nin, Cumhur İttifakı'nın, Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın böyle bir yönelimi olabilir. Buna Kalın'ı, Hakan Fidan'ı ve diğerlerini eklemek mümkün. Burada esas hikayenin muhalefetin ne yapacağıdır. Çünkü bir şeyi meclis gündemine taşımak, mecliste bunu referandum çoğunluğuna getirmek şu anda iktidarın tek başına yapacağı bir durum değil. Bunda mutlaka muhalefetin bir bölümünün desteğine ihtiyacı var. Bildiğiniz gibi 360 meselesi yüzünden. Burada muhalefet son derece dağınık, kafası karışık, ne yapacağını bilmez durumda. Ama en öz itibariyle şunu söyleyebiliriz. Erdoğan'ın ya da bu yeni düzenlemenin çizdiği çerçeve Muhalefete çok uzak değil. Muhalefetin dünyasına çok ters değil. Burada ikna edilebilir bir noktada duruyorlar. İyi Parti'den gelen ilk açıklamada bunu gösteriyor bize. Yani seçimden sonra bu mesele tartışılması daha doğru olur türünden açıklamalar yapıldı. Çünkü İyi Parti'nin de diğer muhalefet partilerinde çekindiği esas mesele Erdoğan'ın getireceği başlıklar değil, seçmenin vereceği reaksiyonda gizli. O nedenle seçimden önce böyle bir tartışmaya girmek istemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki seçmen bu konuda çok ciddi refleks gösterecek. Burada tabii esas hikaye şuna dönüşüyor. Sağ iktidarın muhalefeti de bir sağ anlayış şeklinde oluşacak ve bu bir şekilde kalıcı bir hale getirilmeye çalışacak ülkede. İktidarın blokunun dışında kalan sağ partilerde ya da sağ anlayışlarda sıranın kendilerine gelmesi için bir şekilde aslında sınırları çizilmiş muhalefet biçimine devam edecekler. Oradan o sınırlar içinde muhalefet edecekler ve sıranın öyle ya da böyle doğal sonuç olarak da ya da bir seçimle de kendilerinin gelmesini bekleyecekler. Burada Cumhuriyet Halk Partisi de özellikle değişimi sadece bir insan değişimi ya da bir lider değişimi olarak gördüğü için toplumun değişim taleplerine, toplumun temel sorunlarına uzak bir yerden meseleyi tartıştığı için aslında Erdoğan ve rejimin çizdiği çerçevenin içine hapsolmuş durumda. Burayı aşabilecek bir cüreti, cesareti şu anda göstermesi neredeyse imkansız. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarından beklemek yani çok inandırıcı bir durum değil. Geriye ne kalıyor? Aslında Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın çizdiği yolun önündeki tek engel aslında %48-50 diye ifade ettiğimiz bir bütün olarak rejime karşı çıkan, Türkiye'nin başka bir noktaya doğru ilerlemesini isteyen toplumun önemli kesimi. Burası örgütlü bir şekilde buna itiraz edebilirse hem partilerinin yani oy verdikleri bir seçmen tabanı olarak görülen halkın bu iradesi hem partileri etkileyebileceği kadar iktidarda da ciddi bir tereddüt yaratabilir. Hem gündemden düşmesi açısından hem de gündeme geldiğinde verilecek reaksiyon açısından temel mesele halkın göstereceği refleks. Burası eğer kendini diri bir şekilde ifade edebilirse ancak sürecin önüne geçilebilir. Bugün 14-28 Mayıs'ta kazanılan, iktidar tarafından kazanılan mevzi kalıcı bir yapıya dönüşmesinin önündeki tek engel şu anda halkın itirazı gibi duruyor. Tabii bu sadece bir anayasa ya da rejimin tadilatı itirazıyla sınırlı olamaz. Eğer böyle sınırlı olursa da zaten o gündem içinde kaybolup gider. Esas mesele hem rejimin tadilatı hem de yeni anayasa aslında gündelik pratik içinde atılan adımların içinde saklı. Ekonomide, kültürel alanda, sanat alanında, siyasetin farklı düzeylerinde, kent yapılanmasında. Buralarda AKP'nin ve iktidarın atacağı adımlara karşı verilecek muhalefet ve yanıt aynı zamanda önümüzdeki dönem rejimin yeniden inşası konusunda atılacak adımlar yeni anayasa tartışmalarına da verilecek yanıt olacaktır. Burada tek seçenek halkın örgütlü iradesi olarak duruyor. Muhalefet partilerinden daha da öte durum ve fotoğraf tam da bu aslında.